Ayrım 13.
Artık tarihi film de getirmiyorlar. Bir şey yaparım, hepsini birbirine katarım, beni unutmazlar. Nilgünlerin evinin önüne geldim, baktım kimsecikler yok. Telefon etsem, bunları ona anlatsam. Hayal. Plaja döndüm, baktım gene yok. Biraz sonra Recep amcamı gördüm. Elinde file, beni görünce yolunu değiştirdi, geldi. Ne yapıyorsun sen gene burada dedi. Hiç dedim. Dün çok çalıştım, şimdi biraz geziyorum. Hadi dön evine yavrum dedi. Burada işin yok senin. Ha dedim. Dün verdiğin 20 lirayı harcadım amca. 20 lirayla adama defter vermiyorlar. Kurşun kalemim var, istemem. Bir defter 50 lira. Elimi cebime soktum, 20 lirayı bulup çıkardım, geri uzattım. İstemem dedi. Ben sen ders çalış diye verdim onu. Oku da büyük adam ol diye. Büyük adam bedava olunmuyor dedim. Bir defter bile çünkü 50 lira. Peki dedi, çıkardı bir 30 lira daha verdi. Ama gidip sigara içme dedi. Sigara içeceğimi sanıyorsan almayayım dedim. Biraz bekledim, sonra aldım. Peki dedim, teşekkür ederim. Metinlere, Nilgün'e filan selam söyle. Gelmişlerdi değil mi? Benim gidip çalışmam lazım. İngilizce çok zor. Zordur ya dedi cüce. Hayatı kolay mı sanıyorsun? Şimdi bu da babam gibi başlamasın diye biraz yürüdüm. Sonra dönüp baktım. Dönmüş gidiyor ağır ağır sallanarak. Acıdım. Herkes fileyi ucundan tutar. Bu yere sürünmesin diye ağzından tutuyor. Zavallı cüce. Ama burada işin ne? Dedi bana. Hepsi bunu söyler. Sanki burada rahat rahat günah işlesinler de beni görüp huzurları kaçmasın diye. Cüce ile yine karşılaşmamak için biraz daha yürüdüm. Sonra durdum. Biraz bekledim. Ve yürüyüp plaja dönünce kalbim küt etti. Nilgün çoktan gelmiş de kuma uzanmış. Ne zaman geldin? Gene dünkü gibi yatıyor ve kolun ucundaki kitaba başı hiç kıpırdamadan öyle bakıyor. Şaşırıp kalmıştım ki ben. Hop diye bağırdı biri. İçine düşeceksin. Korktum, döndüm, baktım bizim Serdar'mış. Ne haber ulan dedi. Ne işin var senin burada? Hiç. Röntgencilik mi yapıyorsun? Yok dedim, işim var. Yalan söyleme dedi. İçeri yiyecek gibi bakıyordun. Ayıp değil mi? Mustafa'ya söyleyeyim de akşam gör. Hayır dedim gene. Bir tanıdık var da onu bekliyorum. Sen ne yapıyorsun? Tamire gidiyorum dedi, elindeki çantayı gösterdi. Kimmiş o tanıdığın? Tanımazsın dedim. Kimseyi tanıdığın falan yok dedi. Utanmadan kızları dikizliyordun. Tanıdığın hangisiymiş peki? Peki dedim. Gösteririm hangisi ama belli etmeden bak. Burnumun ucuyla gösterdim, baktı. Kitap okuyor dedi. Nereden tanıyorsun sen şimdi onu? Buradan tanıyorum dedim ve anlattım. Çok eskiden burada bir tek beton ev yokken bir bizim yokuştaki taş evimiz vardı. Bir de onların eski tuhaf evi vardı. Ve bir de şimdiki çarşıdaki küçük yeşil dükkan. Başka kimseciklerde yoktu. Yukarı mahallede yoktu, fabrikalar yoktu. Yeni mahalle ve Esentepe'de yoktu. Bu yazlıklar ve plaj hiç yoktu. Tren o zamanlar fabrikalar ve depolar arasında değil, bahçeler bağlar arasından giderdi ya. O zaman buraları güzel miydi dedi dalgın dalgın. Güzeldi dedim. Kirazlar baharda bir başka açardı. Denize elini sokardın. Kefal olmazsa kara göz gelir, avucunun içine kendi girerdi. İyi atıyorsun dedi. O kızı niye beklediğini de söyle bari. Bir şey verecektim ona dedim. Bir eşyası bende kalmış. Ne? Çıkardım gösterdim. Bu tarak onun dedim. Ucuz tarak o dedi. Onlar öyle tarak kullanmaz. Ver bakayım. Alsın, baksın da anlasın da bozulsun diye verdim. Aldı ve Allah belasını versin. Tarağı eğip bükmeye başladı. Sen bu kıza aşık mısın şimdi? Hayır dedim. Dikkat et, kıracaksın. Yüzün kızardı. Bu sosyeteye demek ki aşık oldun. Eğip bükme dedim. Yazık değil mi tarağa? Niye dedi ve birden tarağı cebine koydu. Döndü gidiyor. Peşinden koştum. Haydi Serdar dedim. Bu kadar şaka yeter. Cevap vermedi. Tadında bırak, ver şu tarağı. Gene cevap vermedi. Canım şimdi sırası mı, ayıp olacak. Tam plajın kapısındaki kalabalığın içinden geçerken sen bana bir şey vermedin ki kardeşim dedi bağıra bağıra. Hadi bırak peşimi, ayıp değil mi? Sağdan soldan baktılar, bir şey demedim. Biraz arkada kaldım ve yalnızca sessizce uzaktan izledim onu. Sonra baktım çevrede kimsecikler yok. Koştum kolunu yakaladım, büktüm. çırpınmaya başladı. Bu sefer kolunu iyice yukarı kıvırdım ki canı bir güzel yansın. Ah hayvan diye bağırdı. Alet çantası düştü. Dur veriyorum. Cebimden çıkardı, tarağı yere attı. Sen zaten şakadan ne anlarsın öküz herif diyordu. Tarağı aldım. Neyse bir şey olmamış, cebime koydum. Hiçbir şeyden anlamazsın geri zekalı çakal. Suratına bir tane patlatacağım da ne olacak? Döndüm, plaja yürüdüm. Arkamdan sövdü, sonra bir sosyeteye aşık olduğumu da bağıra bağıra söyledi. Gelip geçenlerden kimse duydu mu bilmiyorum. Utandım. Plaja gelince baktım Nilgün gitmiş. Telaşa kapılıyordum, gördüm. Hayır gitmemiş. Bak çantası daha orada. Cebimden tarağı çıkardım. Denizden çıksın diye bekliyorum. Çıkınca giderim. Bu tarağı düşürmüşsün Nilgün derim. Yolda buldum, getirdim. Anlıyor musun? Senin değil mi yoksa? Alır teşekkür eder. Önemli değil derim. Teşekküre gerek bile yok. Şimdi teşekkür ediyorsun ama dün yolda bir selamı bile esirgiyordun derim. Özür diler. Özür dilemene de gerek yok derim. Biliyorum sen iyi bir insansın. Mezarlıkta babaannenle birlikte nasıl dua ettiğini gözlerimle gördüm. Böyle derim ve başka ne yaptığımı sorunca da İngilizce ve matematikten takıntılıyım derim. Sen üniversiteye mi gidiyorsun? Bunları iyi biliyorsan bana öğretebilir misin derim. Tabii der, gel bize. Böylece belki evine de giderim ve bir masaya oturup bizim nasıl çalıştığımızı gören kimsenin de aklına bunlar ayrı yerlerin insanı demek gelmez. Biz birlikte aynı masada otururuz, otururuz dalmışım. Sonra kalabalığın içinde gördüm onu. Denizden çıkmış kurulanıyor. Sanki ayaklarım hemen bir koşu tutturmak istedi. Sarı elbisesini de giyip çantasını alıp kapıya doğru yürüyünce plajdan çıktım ve bakkala hızlı hızlı yürüdüm. Biraz sonra dönüp arkama baktım. Nilgün'ün arkamdan bakkala geldiğini gördüm. İyi, bakkala girince bir Coca-Cola ver bana dedim. Şimdi dedi bakkal. Ama sanki Nilgün beni burada boş boş dururken yakalasın diye bakkal gitti, oradaki ihtiyar kadınla hesap yapmaya başladı. Neyse, sonra ihtiyar kadını savdı, şişemi açtı, bana bir tuhaf bakıp verdi. Şişeyi hızla elinden kaptım, gittim, dükkanın bir köşesine çekildim, bekliyorum. Sen içeri girersin, ben şişemden içiyor olurum. Ne tesadüf, bakkalda karşılaştık. Merhaba derim, nasılsın, bana İngilizce öğretir misin derim. Bekledim, bekledim. Ve sen içeri girince Nilgün, ben elimdeki şişeye baktığım için seni görmedim ve o yüzden henüz merhaba demiş değilim. Peki sen de beni görmedin mi daha, yoksa gördün de selamı gene esirgiyor musun? Ama bakmıyordum. Sizde tarak var mı dedi Nilgün birden sen. Nasıl tarak dedi bakkal. Benim suratıma kan bastı. Benimkisi kaybolmuş dedin sen. Herhangi bir tarak istiyorum. Bir tek bunlar var dedi bakkal. Yarar mı size? Bakayım dedin sen. Sonra bir sessizlik oldu ve ben artık dayanamadığım için döndüm, baktım sana Nilgün. Yüzünü yandan gördüm. Ne güzelsin. Derin, çocuk derisi gibi. Burnun da küçük. Peki dedin. Bundan bir tane alıyorum. Ama bakkal cevap vermedi. O sırada içeri giren kadına gitti. O zaman sen çevrene bakındın ve ben de korktum. Belki de benim seni görmezlikten geldiğimi sanırsın diye önce ben dedim sana. Merhaba diye ve merhaba dedin sen de bana. Ama benim için cız etti. Çünkü beni görünce yüzün sevinmiş gibi değil, sıkılmış gibi oldu. Gördüm ve demek benden hoşlanmıyorsun diye düşündüm ben. Demek senin canını sıkıyorum. Böylece elimde Coca-Cola şişesiyle orada öyle kala kaldım. Biz böyle iki yabancı gibi şimdi bakkalda dikilip duruyoruz. Sonra haklı diye düşündüm ben. Benimle göz göze bile gelmek istemediği için haklı. Çünkü çevrelerimiz ayrı. Ama şaşıyordum da insan bir selamı niye esirger? Hiç neden yokken niye düşmanca bakar diye şaşıyordum. Her şey para, her şey çirkep, her şey kötü. Lanet olsun. Matematik çalışacağım diye düşündüm. Peki baba gider oturur, ben matematik çalışırım. Lise diplomasını da alır önüne atarım. Kırmızı bir tarak aldı Nilgün ve sonra birden ben ağlayacağım sandım ama sonra daha da şaşırdım. Çünkü şöyle demişti. Bir gazete istiyorum. Cumhuriyet. Çok şaşırdım. Aptal aptal baktım. Gazetesini alıp sanki suç ve günah nedir hiç işitmemiş bir çocuk gibi rahat rahat kapıdan nasıl çıktığına bakıyordum ki birden elimde şişeyle ben koştum. Demek sen komünist gazetesi okuyorsun dedim. Efendim dedi Nilgün. Ve bir an bana kötü bakmadı. Yalnızca bir şey anlamak isteyerek baktı ve sonra anladı benim ne dediğimi ve irkildi ve bir şey söylemeden çekip gitti. Ama ben seni bırakmam diye düşündüm. Her şeyi anlatsın, ben de onu anlatayım. Tam çıkıp peşinden gidiyordum ki baktım elimde o budala Coca-Cola şişesi. Allah kahretsin. Geri döndüm, parasını da çıkarıp verdim. Üstünü versin de bir şey sanmasın diye aptal aptal bekledim. Ama pis herif belki de seni kaçırayım diye mahsus bekletti beni, bilmiyorum. Bakkaldan çıktığımdan Nilgün gitmiş, çoktan köşeyi dönmüştü bile. Arkasından koşarsam yetişirdim. Ama koşmuyor, hızlı hızlı yürüyordum. Çünkü bakanlar vardı. Plaja giden, çarşıya giden, dondurma yiyen ahmak kalabalık. Hızlı hızlı yürüyerek yokuşu çıktım, indim. Biraz koşar adım attım, sonra gene yürüdüm ve kimse yokken koştum. Ama köşeyi dönünce gördüm. Artık arkasından var gücümle koşsam da yetişemem. Gene de gittim, kapısına kadar yürüdüm. Demirlerin arasından baktım, bahçeden eve girdi. Orada karşıdaki kestanenin altında oturup düşündüm biraz. Komünistleri ve girebilecekleri kılıkları ve kimleri nasıl kandırabileceklerini korkuyla düşündüm. Sonra kalktım, ellerimi ceplerime soktum. Dönüyordum ki cebimde hala o yeşil tarak var. Çıkarıp baktım. Kırayım mı dedim. Yok, kırmaya bile üşenirim. Kaldırımın başladığı yerde bir çöp tenekesi vardı. Onun içine attım o yeşil tarağını senin Nilgün. Arkama da bakmadan yürüdüm. Ta o bakkala kadar. Aklıma geldi. Seninle de bir konuşsak bakkal efendi. Biz sana o gazeteyi satmayacaksın demedik mi? Ne ceza istersin söyle bakalım. Belki de açıkça söyler. Ben bir komünistim der. O kız da bir komünisttir. O gazeteyi de inandığım için ona satıyorum. Birden Nilgün için çok üzüldüm. Çünkü küçükken ne iyi bir kızdı. Öfkeyle bakkala girdim. Gene mi sen dedi bakkal. Ne istiyorsun? Başka müşterileri olduğu için biraz bekledim. Ama gene sordu bakkal. Müşterileri de bana bakıyordu. Ben mi dedim. Şey istiyorum. Bir tarak saç için. Peki dedi. Sen piyangocu İsmail'in oğlusun değil mi? Kutuyu çıkardı, gösterdi. O kız demin kırmızı aldı dedi. Hangi kız dedim. Ben herhangi bir tarak istiyorum. Peki peki dedi. Sen istediğin rengi seç bakalım. Kaça veriyorsun bunları? Öteki müşterileri gidip beni rahat bıraktığı için kutunun içindeki taraklara bir bir baktım. Sonra seninkiyle tam aynı renkte bir kırmızı tarak aldım Nilgün. 25 liraymış, verdim. Bakkaldan çıktım. Şimdi ikimizin de tarağı aynı diye düşündüm. Sonra yürüdüm, yürüdüm. Kaldırımın bittiği yere geldim. Deminki çöp tenekesi orada. Bakan da yok. Kolumu içine soktum. Yeşil tarağı da oradan çıkardım. Kirlenmemiş. Kimse görmedi. Görseler ne olacak? Şimdi cebimde iki tarak var Nilgün. Biri seninki, biri seninkinin eşi. Böyle düşünmek hoşuma gitti. Sonra bu yaptıklarımı bu heriflerden biri görseydi, herhangi biri görseydi hem acırdı hem de çok gülerdi bana. O budala diye düşündüm. Ama o ruhsuz ahmak budalalar bana gülecek diye istediğimi yapamayacak değilim ben. Özgürüm. Seni düşünerek sokaklarda geziyorum. 18. Saat 5'e geliyor. Küflü ve nemli bodrum odasının pencerelerine güneş vuralı çok oldu. Birazdan çantamı toplayıp açık havada vebayı arayacağım. Aklım karmakarışık. Az önce belgeler arasında amaçsız gezinebilmeyi farkında olmadan başarabildiğimi düşünmüştüm. Şimdi bu tuhaf başarıdan kuşkuya düştüm. Az önce tarih birbiriyle ilişkisiz milyarlarca olgunun kafamda oluşturduğu dumansı bir kitleydi. Defteri açıp yazdıklarımı yeniden hızla okursam belki bu duyguyu bir daha yakalayabilirim. İşte Vezir İsmail Paşa'ya bağlı haslardan Çayırova, Eskihisar ve Tuzla yöresindeki ve Gebze kadılığına bağlı 6 köyde yapılan olağanüstü bir sayımın sonuçlarını okuyorum. Hızır'ın evini yaktıkları ve eşyasını yağmaladıkları için İbrahim, Abdülkadir ve oğullarından şikayetçi olduğunu okuyorum. Eskihisar kıyısına bir iskele yapımı için yollanan fermanları okuyorum. Eskiden Sipahi Ali'ye ait iken sefere gitmediği için ondan alınıp Habib'e verilen Gebze yakınındaki 17 bin akçelik bir köyün başkasına verilmesi gerektiğini, çünkü Habib'in de seferli olmadığının anlaşıldığını okuyorum. Hizmetçi İsa'nın efendisi Ahmet'in 30 bin akçesini, bir eğerini, bir atını, iki kılıcını, bir kalkanını alıp Ramazan adlı birine iltica ettiğini, Ramazan'ın İsa'yı koruduğunu, Ahmet'in davacı olduğunu okuyorum. Sinan adlı birinin öldüğünü ve miras davası yüzünden davacılardan Çelebioğlu Osman'ın malını mülkünü mahkemeye kaydettirdiğini okuyorum. Yakalanan hırsızların elinden alınıp Mirliva tavlasına konulan bir atın Gebzeli Dursunoğlu Süleyman'ın çalınan atı olduğuna ilişkin Mustafa, Yakup ve Hüdaverdi'nin ayrıntılı tanıklıklarını okuyorum ve o keyif verici duygunun içimde uyandığını sanıyorum. 16. yüzyılın son çeyreği kafamın içinde kıpırdanıyor. Çeyrek yüzyılın bütün olguları birbirlerine bir nedensellikle bağlanmadan beynimin kıvrımları arasında öylece duruyorlar. Öğle yemeğini yerken onları yer çekimsiz bir boşlukta uzanan uçsuz bucaksız bir solucan galaksisine benzetmiştim. Olgu solucanları beynimin içinde gezinir gibi boşlukta kıpırdamıyorlardı. Ama birbirlerine bağlanıp dokunmuyorlardı da. Kafamın içinde kurtlar gezinen bir ceviz olduğunu düşündüm. Kafatasımı kırıp içine baksalar kıvrımlar arasında gezinen kurtları sanki görecekler. Ama bu heyecan gene çok sürmedi. Dumansı galaksi dağılıp gitti. İşte inatçı aklım eski alışkanlığıyla benden gene aynı şeyi bekliyor şimdi. Bütün olguları özetleyen kısa bir hikaye bulmam, inandırıcı bir masal uydurmam gerek sanki. Yalnız tarihi değil, galiba dünyayı ve hayatı da olduğu gibi görebilmek, anlayabilmek için beyinlerimizin yapısı değişmeli. Ah, şu hikaye dinleme tutkusu hepimizi kandırıyor. Düşsel bir dünyaya sürüklüyor bizleri. Üstelik hepimiz kanlı canlı bir gerçek dünyada yaşarken. Öğle yemeğini yerken bir ara bu soruna da bir çözüm bulduğumu düşünmüştüm. Dünden beri aklımı kurcalayan şu benim budakın hikayesini düşünüyordum. Hikaye bu sabah okuduğum bazı yazılardan sonra yeni bir boyut kazanmıştı. Budağın bir yolunu bulup İstanbul'da bir paşanın koruyucu kanatları altına girdiğini sanıyordum. Lise tarih hocasının yazdığı kitaptan çıkardığım daha başka ayrıntılar da vardı aklımda. Hepsi hikaye düşkünlerini, dünyayı hikayelerle anlamaya çalışanları tavlayacak cinsdendi. Bunun üzerine Budağın serüvenlerinden 16. yüzyıl Gebze'sine ilişkin başı ve sonu olmayan bir kitap yazmayı tasarladım. Kitabın tek ilkesi olacaktı. O yüzyılın Gebze ve yöresine ilişkin bulabileceğim bütün bilgileri, hiçbir önem ve değer sıralaması gözetmeden kitap alacaktım. Böylece et fiyatlarıyla ticari anlaşmazlıklar, kız kaçırma olaylarıyla isyanlar, savaşlarla evlilikler, paşalarla cinayetler kitapta birbirlerine bağlanmadan yan yana tıpkı arşivlerde durdukları gibi uslu ve alçak gönüllü dizileceklerdi. Budağın hikayesini de bunların üstüne oturtacaktım. Ama ötekilerden daha önemsediğim için değil, tarih kitabında hikaye arayanlara bir tane olsun verebilmek için. Böylece kitabım sonsuz bir tasvir çabasından oluşacaktı. Öğle yemeğini bitirirken biraz da içtiğim biraların etkisiyle bu tasarının dumanlarına iyice gömülmüştüm. Gençlik yıllarımın çocuksu çalışma heyecanını duyar gibiydim. Başbakanlık arşivine de girerim diyordum. Hiçbir belgeyi gözden kaçırmam, bütün olgular teker teker yerlerini alır. Kitabımı baştan sona haftalar ve aylar boyu okuyan biri sonunda benim burada çalışırken hissettiğim o bulutsu kitleyi görür gibi olur ve benim gibi heyecanla mırıldanır. Tarih bu, tarih ve hayat bu işte. 30 yıl, hayır hayatımın sonuna kadar sürecek bu saçma tasarı, budalılık ve yiğitlik ve göz bozukluğu ve sinir hastalığı biçimlerine girerek gözümün önünde bir süre daha canlandı. Yazacağım sayfaların sayısını ürpererek düşündüm. Sonra bütün bu kutsal görüntü ve öyle gözüktüğü için aldanış ve ahmaklık kokan tasarının yavaş yavaş suya düştüğünü hissettim. Bir kere yazmayı kurduğum şeyi daha kağıda dökmeye başlar başlamaz ilk sorunla karşılaşacaktım. Benim niyetim ne olursa olsun yazdıklarımın bir başlangıcı olmak zorundaydı. Sonra olguları nasıl yazarsam yazayım bir sıraya dizmek zorundaydım. Bütün bunları da ister istemez okuyucu için bir anlam ve düzen demekti. Bundan kaçınmak istedikçe işe nereden başlamam ve sonra hangi adım atmam gerektiğini hiçbir zaman bilemeyecektim. Çünkü eski alışkanlıklarına bağlı insan aklı her sıralanmadan bir düzen, her olgudan bir simge bulup çıkaracak, benim kurtulmak istediğim hikayeyi olguların arasına bu sefer kendisi bulaştırıp duracaktı. O zaman umutsuzlukla şöyle düşündüm. Tarihi, hatta hayatı olduğu gibi kelimelere geçirmenin bir yolu yok. Sonra bu yolu bulmak için yapılması gereken tek şeyin beyinlerimizin yapısını değiştirmek olduğunu düşündüm. Hayatı olduğu gibi görebilmek için hayatımızı değiştirmeliyiz. Bunu daha iyi anlatabilmek istiyordum ama yolunu bulamıyordum. Lokantadan çıktım, buraya döndüm. Bütün öğleden sonra da aynı şeyi düşündüm. O kitabı yazmanın, istediğim etkiyi insanlarda uyandırmanın bir yolu olamaz mı? Arada bir kimseye anlatamayacağımı sandığım duyguyu içimde yeniden canlandırmak için defterime yazdıklarımı hızlı hızlı okudum. Okurken tıpkı kitabımda yazmak istediğim gibi hiçbir hikayeye kapılmayayım diyordum. Tam bir amaçsız gezinti olsun bu okuma. Az önce işte bunu başarabildiğimi sandım. Ama şimdi bu tuhaf başarıdan da kuşkuluyum. Güneş daha da alçaldı. Saat 5'i geçiyor. Rıza'yı beklemeden bu küflü bodrumdan çıkıyorum artık. Açık havada vebayı arayacağım. Anadolu'ya bindim. 3 gündür kaymakamlık arşivinde çalıştığım kasabadan yıllarca otura otura içimi kazıyarak boşaltan bir kentten ayrılıyormuş gibi boş boş çıktım. Az sonra İstanbul-Ankara yolundan Gebze istasyonuna doğru saptım. Zeytin bahçeleri, incir ve kiraz ağaçları arasından Marmara'ya doğru iniyorum. Cumhuriyet ve bürokrasi kokan istasyon ta Tuzla'ya kadar uzanan bir çayırın bu ucundadır. Bu düzlüğün bir yerinde bir kervansaray yıkıntısı olması gerektiğini düşünüyorum. Arabamı park ettim, merdivenlerden istasyona indim. Evlerine dönen işçiler, blücinli gençler, başörtülü teyzeler, bankta uyuklayan bir ihtiyar, oğlunu azarlayan bir kadın İstanbul'dan gelip dönecek treni bekliyorlar. Peronun ucuna kadar yürüdüm, toprağa indim. Demir yolu boyunca elektrik tellerinin cızırtısını dinleyerek makasları aşarak yürüyorum. Küçükken de demir yolu boyunca yürümekten hoşlanırdım. Yıkıntıyı da ilk defa küçükken sanırım 25 yıl önce görmüştüm. 8-9 yaşlarındaydım. Recep beni sözüm ona avlanmak için gezdiriyordu. Elimde eniştemin Almanya'dan getirdiği havalı tüfek vardı. Ancak yakından atılırsa kargaları yaralayabilirdi. Ama iyi bir nişancı değildim ki hiç. Recep'le ta buralara bir yerlere gelmiştik. Böğürtlen topluyor, bir dere boyunca yürüyorduk. Birden karşımıza küçük bir duvar çıkmıştı. Sonra da geniş bir alana yayılmış, iyi yontulmuş iri taşlar görmüştük. 5 yıl sonra artık Recep olmadan da korkusuzca gezebildiğim bir yaz gene gelmiş ve görmüştüm. Taşların ve duvarın parçası olduğu şeyi gözümün önünde canlandırmaya kalkmadan, gördüğümden başka hiçbir şey kurmadan yalnızca duvara ve taşlara bakarak durup seyretmiştim. Bir dere vardı demek ki, demir yolunun yakınlarında bir yerde. Sonra kurbağalar, bir açıklık, çayır. Ne kadarı kalmıştır, bakınarak yürüyorum. Geçen yıl arşivde eşelenirken elime geçen ve mahkeme sicillerinden ve tahrir defterlerinden çok sonraki bir tarihi taşıyan bir mektupta buradan yıkıntıların yerindeki bir kervansaraydan söz edildiğini sanıyorum. 19. yüzyıl sonlarına doğru, hatta belki de 20. yüzyıl başında yazılmış olduğunu şimdi sandığım mektupta şaşılacak bir soğukkanlılıkla